Ayrım 13. Sudan şeylerden rastgele konuşuyor görünürken güya söz eski evliliğine ilişkin kimi anılara değmiş gibi konu açmaya, gündem tazelemeye, yıllardır herkes için bir muamma olan Meltem'in boşanma hikayesini öğrenmeye çalışıyor Serap. Onun bunları konuşmaktaki gönülsüzlüğünü anladığı halde kurcalamaktan vazgeçmiyor. Meltem'in suskunluğunu evlilikteki başarısızlığına ve bunu itiraf etmekten kaçındığına yorumladığı belli. Bugüne kadar terapistinin dışında hiç kimseyle konuşmadığı bu konuyu gecenin bir yarısında tesadüfen karşılaştıkları yarım saatlik bir çay molasında onunla konuşsun istiyor. Hayatlarındaki hemen her şeyi ucuza getirmeyi bilenlerin küçük, çapsız, kurnazlık oyunlarıyla ağzından laf almaya çalışıyor. Biraz da sonuç alamamanın hırsıyla olsa gerek, bir yandan da Meltem'in artık mahrum olduğu bir hayatı, kendisinin hala sürdürüyor olmasını bir üstünlük gösterisine dönüştürüyor. Burada altı çizilmesi gereken kendine ait bir başarı öyküsü saklıymış gibi belli bir ima ile anlatıyor. Evliliğini sürdüren, sürdürme başarısı gösteren kadınların boşanmış kadınları bilerek ya da bilmeyerek yargıladığı sahnelere geçmişte de tanık olmuşluğu çoktu Meltem'in. Kararlılık her zaman haklılık demek değildir. Bunu onlar da bilirler. Kararlılıklarından emindirler ama haklılıklarından değil. Bunu her seferinde ancak başkalarının yaşamları üzerinden sınar, ne pahasına olursa olsun aile yaşamlarını sürdürme konusundaki haklılıklarını boşanmış kadınların dağılıp gitmiş hayatları üzerinden doğrulamaya kalkarlardı. Birçok kadın için bir diğer kadının varlığı bir ilham kaynağı değil, bir rekabet konusuydu. Ne yazık ki. Serap da onlardandı. Kendi ev eşyalarını başkalarının ev eşyalarıyla karşılaştırıp yarıştırma üzerine kurulmuş bir hayatı, mutluluk kaynağı sanan kadınlardı. Yıllar sonra onları bir gece yarısı Afyon İkbal tesislerindeki restoranların birinde karşı karşıya getiren yalnızca onlara özgü bir kaderin karanlık şakası değildi. Her an, her yerde karşı karşıya gelebilecek sıradan iki kadındılar yalnızca. Meltem evlilikleri sırasında kocasıyla arasında çıkan ufak tefek tartışmaları aktardığında inci bile sürtüşmeyle oluşur derdi annesi. Kavga etmeden karı koca olunmaz. Ay anne, Çanakkale'nin denizinden inci mi çıkıyor da biliyorsun dediğinde ise annesi bir eliyle bir zamanların bütün dünya dergilerinin cilt cilt sıralı durduğu camlı dolabı işaret edip diğer eliyle kendisini göstererek incileri oradan, evliliği benden soracaksın kızım, bizimkisi mecaz derdi. Onca ısrarına karşı annesi bile öğrenememişti Kaan'la niye boşandıklarını. Kızım, el aleme ne diyeceğim? Bir sebep ver bana deyip duruyordu. O boşanır boşanmaz kaçar gibi Çanakkale'den ayrıldıktan sonra bilmez etmez tuttu bir arkadaşının lafıyla Denizli'ye yerleşti diye yakınıyormuş soranlara. Çok sonralarıysa sesini yüksek tutarsa sanki Meltem duyacakmış gibi fısıldayarak biz kadın başına beceremez tutunamaz oralarda diyorduk ama maşallah düzenini oturtmuş bile diye kızının ardından övündüğü haberleri geliyordu kulağına. Neşeli, renkli bir kadındı annesi. Çanakkaleli Perihan dedirtirdi kendini. Memleketi, aile tarihi övünç kaynağıydı. Her gereğini yerine getirdiğine inandığı, evliliğine olan güveni tamdı. Kendi deyişiyle akşama koca karşılarken küpe takmayı unutmayan şen kadınlardandı. Koca gönlü hoş tutmayı bilen, azıcık süsüne düşkün kadınlardan. Evlilik ve kadın erkek ilişkileri doğal uzmanlık alanıymış gibi yıllar yılı herkeslere akıl fikir veren Çanakkaleli Perihan'ın kendi kızının hüsranla sonuçlanan başarısız evliliği onu incitmişe benziyordu. Kendi bildiği gibi usulünce yetiştirip bu boya getirdiği kızının boşandıktan sonra birdenbire çok değiştiğinden, dem vurup artık onu tanıyamadığından yakınıyordu. Meltem'i Denizli'den döndürmek için bir çarelerinin kalmadığını anladıklarında Pamukkale travertenlerinin üstünde boy boy fotoğraf çektirmeye geliyoruz, ona göre hazırlan diye önden haber edip babasıyla çıkıp gelmişlerdi. Geldiği günün akşamını kızını karşısına alıp, "Kızım, şu yaşımda senden çok süsüm var. Nedir senin bu halin böyle?" diyerek çıkışmıştı. "Bir de eczacı olacaksın. Geçtim pahalı kremlerden, şu vitrinde beklettiklerinden iki sürüştürsen yeter." Anlaşılan annesinden güçlü yanını almış. Ama neşesi geçmemişti ona. Sevindiğinde bile kırık gülümserdi. Levent'in gecikmesini fırsat bilip kalkmaya yekindiyse de kendini alamayıp kulüp dedikodularına dalan Serap ısrarla oturtuyor. Sayıları her geçen gün artan şubeleriyle Türkiye'yi bir ağ gibi saran bu yardım, dayanışma ve kalkınma kuruluşunun gün günden genişleyip yaygınlaşan etki alanlarından, önümüzdeki yıllarda meyvesini verecek yeni hamlelerinden, tıpkı bölgesine yeni bir üye kazandırmaya çalışan kıdemli bir üye gibi karşısındakini ikna etmeye kilitlenmiş bir tutkuyla söz ediyor. Konuşma aralarına derin bir hayat bilgileri sandığı kimi özlü ve güzel sözler serpiştirmeye de gayret ediyor. Hayatında bir gün bile çalışmamış kadınların hayat hakkında ileri geri konuşmalarında hep hazin bir yan olduğunu düşünmüştür Meltem. Şimdi de başını önüne eğip içine gülümsüyor. Serap bilerek ya da bilmeyerek Meltem'e neler kaybettiğini hatırlatmaya çalışır gibi konuşuyor. Sonra ani bir geçişle hafifçe boyun kırarak bazı kadınların çocuklarla konuşurken kullandığı bir sesle, "Sizin öyle aniden boşanmanız Kaan için çok kötü oldu biliyor musun?" diyor. "Niye ayrıldığınızı kimse anlamadı." Sorduğu zararsız, masumane bir şeymiş gibi aynı sesle sürdürüyor. "Sahi Kaan'la hiç görüşmüyor musunuz? Bunca zaman sonra kimsenin işine yaramayacak olan bu arabulucuk gösterisinde inandırıcı olmaya ve iyi niyetli görünmeye çalışan bir ifade takınıyor Serap." "Görüşsek haberiniz olurdu," diyor Meltem. Kızgınlığını denetlediği dümdüz bir sesle. "En azından Levent'in olurdu. Gerçi sana her şeyi söylüyor mu bilmem." Meltem, Serap'ın aslında gerçeği öğrenmek değil, kendisinin üzüntüsünü görmek istediğini düşünüyor, pişmanlığını. Artık sahip olmadığı bir evin, bir kocanın, bir ailenin, bir zenginliğin başını alıp giderek arkasında bıraktığı hasarın onarılmaz karşılığını görmek istiyor Meltem'in yüzünde. Hayatında, anlattıklarında o artık evli bir kadın değil. Yeniden evlenmemiş, hiç çocuğu olmamış, onun bir kocası, bir yuvası, bir cemaati yok. Mahkumu olduğu mutsuzluğu, yalnızlığı, ümitsizliği, acıyla, kederle, hüzünle, artık hangisini daha iyi beceriyorsa işte onunla. Tek tek gözlerinin önüne serip sergilemesini istiyor. Bölge toplantılarında, yıllık başkanlık seçimlerinde her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır felsefesinin canlı bir örneği olarak iyi bir eş, iyi bir hayat arkadaşı, onun en yakın yardımcısı olarak her zaman kocasının kolunda, yanında, hemen omuz başında, davetlerde, toplantılarda sıraya girip yüzünde aynı takınma gülücükle insanların elini sıkamayacağı, kimsesiz çocuklara gönüllü eğitim programlarında yer alamayacağı, hayır işlerinde çalışamayacağı, ağaç dikme, fidan yetiştirme kampanyalarına katılamayacağı, yardım amaçlı kermesler, piknikler düzenleyemeyeceği için ne kadar pişman olduğunu, bozguna uğramış hayatının, bozguna uğramış her bir cephesiyle tek tek itiraf etmesini istiyor. Ancak Bir başkasının üzüntüsünde yıkandıktan sonra kendini hafiflemiş, rahatlamış ve daha iyi hissedebilecek. Yanıtını bilmediği, zamanını çoktan geçirmiş sorularla kaynayıp duran içi ancak öyle sükun bulacak. Kendi seçimlerinin, tercihinin doğru, karşısındakinin yanlış olduğuna inanıp bu tazelenmiş güvenle yoluna devam edebilecek. Bir an durup ona karşı fazla zalim olup olmadığının kuşkusuyla bakıyor Meltem. Hayır, değil. Onun bir başkasının mutsuzluğuna yaslanmaya ihtiyacı olacak kadar mutsuz bir kadın olduğunu düşünüyor. Bir kocasının, bir ailesinin, bir evinin olduğunu ama bir hayatın olmadığını, o da her kadın gibi içinin bir yerinde, hatta kendisine bile yabancı, çok derin bir yerinde biliyor. Mutluluktan bu kadar çok söz etmenin bir mutsuzluk işareti olduğunu biliyor. Bir insan olarak değil belki. Ama bir kadın olarak acıyor ona. Hayatlarının farklı olması kaderlerini farklı kılmaya yetmiyor. Aynı tuzağın içinde yaşamaya çalışırken hayatın karşı karşıya getirdiği kadınlar olduklarını biliyor. İçi sızlıyor. Hiç kimseye, hiçbir şeyi kanıtlamaya gerek duymayacak kadar içini özgür hissediyor Meltem. Kederlerinin bile bir kalitesi olduğunu düşünüyor. Bedeli ödenmiş bir yalnızın hayatı nasıl zenginleştirdiğini, bazılarının kayıp sandıklarının bir tür kazanç olduğunu anlatmaya üşeniyor. Bir başkasının hayatının ve seçimlerinin karşısına kendi hayatının kazanımlarıyla çıkmak şöyle dursun, ima etmeye bile gerek duymuyor. Hiçbir hayatın karşılaştırılmayacağını, yarıştırılmayacağını öğreneli çok oldu. Her seçimin kendine göre mutlulukları, mutsuzlukları olduğunu biliyor. Kendini sevmeyi öğrenmesi yıllar aldı. Bunu artık hiçbir şeye teslim etmek istemiyor. Kıstırılmış oldukları koşullar içinde bütün kadınları birbirine benzerliğin düşmanlığı bağlıyor. Serap'ın onun hakkında neler düşündüğünün kendisi için hiçbir önemi yok. Yeter ki sonradan onun için görseniz ne kadar bozulmuş, ne kadar çökmüş demesin. Henüz bu tuzaktan çıkmaya o kadar hazır olmadığını düşünüyor. O sırada masaya yaklaşan Levent'in kendisini görünce birden adımlarının yavaşladığını, yüzünün düştüğünü görüyor. Meltem'in yüzünün ifadesi üzerine gözlerini ondan alıp başını arkaya çeviriyor Serap. Nerede kaldın? Diyor Levent'e. Bak, kim var burada? Meltem oturduğu yerde doğruluyor. Kızlar nerede? Kızlar arkadaşlarına rastladı. Onların masalarına oturmak istediler. Ben de bu arada arabayı yıkattım. Konya'ya kadar bir daha uzun durur muyuz bilmem. Bunları söylerken yanaklarının çukurunu göçertmekten öte geçmeyen sahte bir gülüşle Meltem'e elini uzatıyor Levent. Halinde gevşek el sıkanların güvensizliği, tutukluğu var. O olaydan sonra ilk karşılaşmaları bu. Serap havada belli belirsiz titreşip onu huzursuz eden ama ne olduğunu bilmediği garip bir şey seziyor. İnsanın filmlerde gördüğünde hayatta böyle olmaz sandığı şeylerden biri gelmişti başına. Gerçeğin kendisi, kurguyu bu kadar andırınca sade, tek bir olaya ilişkin değil, dünyanın bütününe ait bir kuşkuya kapılıyordu insan. Meltem'e de öyle olmuş. Gerçeklik duygusu yara almış. Dünya onun için tanıdık bir yer olmaktan çıkmıştı. Sonrasında neredeyse hiçbir şeyle baş edemediği günler geçirmişti. Birlikte geçirdikleri 3 yılın sonunda evliliklerinin sağlam temelli olduğuna iyice güven getirmiş, artık bir çocuk sahibi olma zamanının geldiğini düşünmeye başlamışlardı. Ufak tefek anlaşmazlıklar dışında hayatlarında ters giden bir şey görünmüyordu. Kulübün yıllık genel toplantısı nedeniyle Türkiye'nin 4 bir yerinden gelen üyeler o yıl Marmaris'te bir otelde toplanmıştı. Erken gelen yazların insanda uyandırdığı tatlı bir sarhoşluk içindeydiler. Ardı ardına yapılan yoğun toplantılarla geçen birkaç günün sonunda o pazar aralarında Kaan'ın da bulunduğu az sayıda üye diğer işlerle ilgilenmek üzere otelde kalmışken geri kalan çoğunluk kulübün ağaçlandırma kampanyası nedeniyle Marmaris çevresine fidan dikmek üzere arabalara doluşup civar tepelere gitmiş, otel neredeyse tamamen boşalmıştı. Önce fidan dikip ardından ormanda piknik yapacak, akşama döneceklerdi. Ertesi gün kapanış konuşmasından sonra herkes geldiği kente geri dönecekti. Meltem de fidan dikmeye giden kafilenin içindeydi. Ormanlık arazinin eteklerine vardıklarında hafif kramplar, kasıklarına saplanan ani sancı, onu öteden beri ara sıra yoklayan ve o sıralar nedeni henüz anlaşılmayan kanamalarından birinin gelmekte olduğunu haber vermişti. Başına saplanan ağrı, sıklaşan kramplar ve kasıklarında zonklayan sancıyla apar topar otele geri dönüp odasına çıkmıştı. Daha sonra bu olayı terapistine, "Vajinamın lanetine uğradım," diye anlatacaktı. Nedense insan böyle şeyler ancak filmlerde görülür ya da başkalarının başına gelir sanır. Otel odasının kapısını açıp içeri girdiği anda Meltem, başındaki ağrıyı da kasıklarındaki sancıyı da unutturacak şok edici bir manzarayla karşı karşıya kalmıştı. Kaan ve Levent yatakta birbirlerinin kollarındaydılar. Çırılçıplaktılar. Odaya birinin girdiğini fark etmemişlerdi bile. Yatağın içinde alt alta üst üste oynaşıyorlardı. Olduğu yere çakılıp kalmıştı Meltem. O an içgüdüsel olarak gözlerinin yatakta bir kadın aradığını, Levent'in yerine bir kadın bulsaydı eğer, durumun kendisi için biraz olsun anlaşılabilir ya da katlanılabilir olacağını söylemişti terapistine. Beni fark edene kadar masum oyunlar oynayıp güreşen neşeli iki erkek çocuğu gibiydiler. Yüzlerinde daha önce ikisinde de görmediğim bir mutluluk çeşidi vardı, diyecekti sızısıyla. Ben Kaan'ın o yüzünü hiç bilmiyordum. Sonra çakılıp kaldığım yerden fırlayıp banyoya koştuğumu, boğulurcasına kustuğumu hatırlıyorum. Hemen ardımdan içim sökülür gibi birdenbire benden boşanan, bacaklarımdan süzülüp pantolonuma yapışan o kötü kanı hatırlıyorum. İçimin çekildiğini, bayılacak gibi olduğumu hatırlıyorum. Sadece vajinam değil, içim, ruhum, yıllarım kanıyordu. Kaan'a yalvaran Levent'in sesi geliyordu içeriden. Serap'a söylemesin sakın, yoksa kendimi öldürürüm. O banyodayken apar topar giyinip gitmişti. Kaderin görünmez eli, yaşadığı dramı daha da güçlendirmek, unutulmayacak görüntülerle hafızasına kazımak istercesine banyoda yığılıp kaldığı yerde kan içinde bırakmıştı onu. Kaan'ın yüzüne bakmak istemediğinden camdan dışarı dikmişti gözlerini. Şimdi odada dizlerinin üstüne çökmüş, bugüne dek hiç tanımadığı bir yüzle kendisine yalvarıp duran bu adamı tanımıyordu. Onda o güne kadar görmüş olduğu, kendinden emin davranışlarıyla hemen herkesin üzerinde her sorunu çözebilecek güçte biriymiş izlenimi bırakan Kaan'dan eser yoktu bu adamda. Birkaç yıl sonra işleri tamamen büyütüp bölgeyi ele geçireceğinin, kulübün önderi olacağının hayallerini kurarken yüzünde kibirli denebilecek bir gülümsemeyle tane tane konuşan Kaan bu adam değildi. O her şeye hakim, mağrur, bu yılki dönem yardımcısı, şimdi dizlerinin üstüne çökmüş kendini küçültmekten çekinmeden üst üste özürler dileyerek onu affetmesini istiyor. Akılda tutulamayacak abuk sabuklukta bir şeyler geveleyip duruyordu. Sonraları düşündüğünde Kaan'ı affetmiş olsa bile onun kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğini düşünmüştü. Onu yatakta bir erkekle yakaladığı için değil, nasıl küçüldüğünü, onursuzlaştığını, yerlerde sürünerek af dileyen yüzünü gördüğü için. Hiçbir zaman affetmeyecekti Meltem. Kim biriktirecekti? Gururu yaralanmış erkeklerin yarasının kinle beslenen güçlü bir hafızası vardı. Meltem banyodan çıktıktan sonra o güne kadar kendisini görmeye alışkın olmadığı bir güçle dağılan, içini toplamayı başarmış, "Tamam, kimseye bir şey söylemeyeceğim, hiç kimseye, ama karşılığında tek bir şey istiyorum," demişti. Sesinde kendisine bile yabancı gelen bir kararlılık vardı. "Tek bir şey. Ne istersen veririm, söyle. Tek celsede boşanacağız. Uzatmak yok. Sürüncemede bırakmak yok. Tek celsede. Bunu sağlamanı istiyorum. Bütün gücünü, nüfuzunu kullan. Bunu sağla. Sonrasında bir daha görmek istemiyorum seni. Bu iş bitmiştir." Gençliğinde bir şey anlamadığında annesi, "Anlamıyorsun kızım. Bazı şeyleri anlamak için en az 40 yaşın kıvamı gerek," derdi Meltem'e. Annesini şimdi anlıyor. 40 yaşına gelmeden 40 yaşın kıvamına geldiği için bazı adımlar yılları daha çabuk kat eder. Olayın üzerindeki etkilerinden sıyrılması, sakinleşip durulması, yaşamını yeniden bir düzene koyması, o günden sonra eşcinsellere karşı duyduğu akıl dışı nefretten kurtulması, hatta zaman içinde birkaç eşcinsel arkadaş edinerek konuyu kafasında normalleştirmesi zaman almıştı. Aslında onun nefret ettiği kandırılmış, kullanılmış olmaktı. Kocası kendisini biriyle değil, bir hayatla aldatmıştı. Yalan bir hayatla. Kocasının vitriniydi. Gözünü diktiği yükseklere çıkacağı basamakların aksesuarlarından biri. İyi, uyumlu bir eş. Sonraları birçok evli çiftin evlilik sözleşmesinin geniş şemsiyesi altında birbirlerinin vitrinlerine konu mankenliği ettikleri bir hayatı sürdürdüklerini görmüştü. O güne kadar dünya budur diyebildiği sosyal hayatın iç içe geçmiş evlilik, aile kulüp halkalarından oluşan kristal küre çatlamış ama öte yandan hayatı da normalleştirmişti onun için. İyi bir tiyatro oyunundaki sessizliklerin ağırlığına ulaşmak gibi bir şeydi. İçiyle konuşması dinmiş, kadınlığıyla barışmıştı. Terapistine, "Disfonksiyonel kanamalarımın bile çaresi bulundu," diyordu. "Artık olur olmaz kanamıyorum." Geçmişi geride bırakmaya kararlıydı. Öyle de yaptı. O güne kadar yalnızca bir eş, birinin karısı olarak yaşadığı hayatın ne olduğunu yalnız kalınca anladı. İkinci kez evliliğe kalkışmamış olmasının ilk evliliğinde yaşadığı sarsıcı hayal kırıklığından çok artık kendisini yalnızca bir kadın değil, aynı zamanda bir birey olarak hissetmesiyle ilgisi vardı. Bütün bir yaşamı sadece yaşamındaki erkeğin varlığıyla açıklayan, anlamlandıran kadınlardan biri olmayacağını anlamıştı. Yolcuları otobüsleri çağıran anons tam o sırada yapıldı. Levent masaya yerleştiğinde, "Demek yaşam olumlu zamanlamalar da sunuyordu insana." Çabuk gelen veda anının keyfiyle ayaklandı Meltem. Son olarak o otel odasında yalvaran sesini duyduğu Levent'e bu kez sakınmasız gözlerle baktı. Başarmış ama mutlu olmamış erkeklere özgü bir kabuk vardı yüzünde. Yalanlarla geçen yılların kıvam kazandırdığı bu kabuğun bir an aralanarak dışarı ışığını sızdırdığını ve onun kendisine minnetle baktığını gördü. Bu kez daha sağlam el sıkıştılar. Serap birdenbire zihnini hızla yalayıp geçen bir şimşek aydınlığında ikisinin arasında kendisinin bilmediği bir şey olduğunu sezdi. Çok kısa bir andı. Ama bu kısacık an parçasının içinde yılların herkesten sakladığı bir şey titreşiyordu. Çabuk adımlarla kendini dışarı atan Meltem otobüse yönelirken son kez Mecnun'u arandı ortalıklarda. Yoktu. Otobüsün merdiven basamaklarına vardığında üzerinden ağır bir yükün kalkmış olduğunu hissetti. Tamer İstanbul'da onu bekliyordu. 2007 Şubat 2008.